Ayrım 21, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 186. İkinci kısım. Sana söylüyorum, Jean oradaydı. Şu an senin olduğundan bile daha yakınımda durmuş, bana bakıyordu. Loki ile Jean, göğe bakanın kıç küpeştesine yaslanarak pırlantalar gölüne adını veren hayalet ışıklarının sudaki dansını seyrediyorlardı. Siyah derinliklerdeki soğuk yakut kırmızısı ve mat elmas beyazı benekler, suya batmış birer yıldız gibi insanoğlunun erişim mesafesinin çok ötesinde parıldıyordu. Tabiatlarını bilen yoktu. Bazıları deli imparator Oryxanos'un suda boğdurduğu isyancıların ruhları olduğunu söylerdi. Bazıları ise ata hazineleri olduklarına yeminler ederdi. Hatta Jean'ın Laşay'ındayken okuduğu bir kitapçıkta Terin Koleji'nden bir alim bunların ışık küreleri mükemmelleştirilmeden önceki yıllarda göle dökülmüş simyasal artıklara maruz kaldıkları için parıldayan balıklar olduğunu iddia ediyordu. Her ne olurlarsa olsunlar, geminin dümen suyunun altında belli belirsiz kırpışırlarken insanı oyalamaya yetiyorlardı. Ufuktaki gri lekeler şafağın yaklaştığını haber verse de karanlık bulutlardan oluşan alçak bir tavan hala gökyüzünü kaplıyordu. Battaniyesine bir şal gibi sarılan Loki titrek ve ateşliydi. Cümlelerinin arasında bir havluya sarıp yanında taşıdığı kurutulmuş gemi krakerlerinden tedirgince atıştırmaktaydı. Başına gelenleri düşünürsek Loki, gördüklerin büyük ihtimalle bir hayaldi. ''Bana kendi sesiyle hitap etti.'' dedi genç adam ürpererek. Jean dostunun omzunu arkadaşça sıktı. Fakat Loki sözlerini sürdürdü. ''Hele gözleri, gözleri, kaldığın tapınaklarda hiç öyle bir şey duydun mu? Bir insanın günahlarının gözlerine kazındığını.'' ''Hayır.'' dedi Jean. ''Ama öte yandan sen bir tapınağın özel ayinlerini benden daha iyi biliyorsun. Ettiğin yeminler bu konuda konuşmamızı engel.'' ''Hayır, hayır.'' dedi Loki. ''13.'ün tarikatında böyle bir şey öğrenmedim.''
''Demek ki sadece hayal gördün.''
''Ne haltı yemeye öyle bir hayal göreyim ki?''
''Belki de vicdan azabı çekmeye çok meraklı bir budala olduğun içindir.''
''Senin için konuşmak kolay tabii.''
''Değil. Bak, ölümden sonraki hayatın insanların ruhlarının kirletilmiş bedenlerle ortalıkta gezdiği bir maskaralık olduğuna gerçekten inanıyor musun?'' ''Sence ruhların kafasında iki göz mü var, hatta göze ihtiyaçları mı var?''
''Bazı gerçekleri idrak edebileceğimiz kısıtlı biçimlerde vücut bulmuş olarak görürüz.'' dedi Loki. ''Ölümden sonraki hayatı gerçekten olduğu gibi görmeyiz. Çünkü gözlerimiz doğamızın yapısına göre çalışır.'' ''Tıpkı temel ilahiyat derslerinde öğrendiğin gibi konuşuyorsun.''
''Hem de pek çok dininkinde.'' dedi Jean. ''Hem zaten ne zamandan beri bir vahiy uzmanısın ki? Bir rahip olduğundan beri hayatının herhangi bir noktasında ilahi bir ışığın zihin açıklığına kavuştun mu? Hayaller, sanrılar, kehanetler gördün mü? Dizlerini titreten ve sana has siktir, tanrılar benimle konuştu dedirten herhangi bir tecrüben oldu mu?''
''Olsaydı sana söyleyeceğimi biliyorsun.'' dedi Loki. ''Ayrıca tarikatımızda bize öğretilenlere göre işler öyle yürümüyor.''
''Her mezhepte aynı şeyin öğretilmediğini mi sanıyorsun Loki? Yoksa diğer tarikatlar yalnızca sezgileriyle düşe kalka yaşayıp giderken orada bir yerde devamlı olarak gerçeklerin vahiy geldiği kutsal bir tapınak olduğuna mı inanıyorsun?''
''Bakıyorum da mevzuyu genişlettikçe genişletiyorsun.''
''İşte bile, bunca yılın, bunca kavga dövüşün, bunca kanın ardından ne diye şimdi yaşamın ötesinden hakiki vahiyler almaya başlayasın ki?''
''Orasını bilemem. Tanrıların adına konuşmak bana düşmez.''
''Ama yaptığın şey tam olarak bu. Dinle, bir kerhaneye girip de kendini muamele çekilirken bulursan bu tezgaha para bıraktığın içindir. Tanrılar çüküne bir çift dudak yolladığı için değil.''
''Bak bu sahiden de harikulade bir benzetme Jean, ama sanırım biraz tercüme etmen gerekecek.''
Diyorum ki tevekkül etmek ne kadar görevimizse tartmak ve muhakeme etmek de o kadar görevimiz. Bir kez dünyevi bir olayın aslında tanrıların mucizesi olduğunda ısrar edersen her şeye o gözle bakmaya başlarsın. Kahvaltıda yediğin sosiste semadan gelen mesajlar bulmaya başlarsan kafanı kullanma sorumluluğunu bir kenara bırakmışsın demektir. Tanrılar kendilerine saftirik rahipler istiyorlarsa neden seçildiğin zaman seni o hale getirmediler?
Yahu sana anlattıklarım ben kahvaltı ederken olmadı ki.
Evet, sen ölüme şu kadarcık uzakken oldu.
Jean baş ve işaret parmağını birbirine iyice yaklaştırdı.
Hastaydın, bitkindin, ilaç almıştın ve dünyada en çok sevdiğimiz insanların özenli bakımı altındaydın. Asıl bir iki kabus görmeseydin şaşardım.
Ama o kadar gerçekçiydi ki ve böcek öylesine.
Onun soğuk ve kindar davrandığını söyledin. Bunlar böceğin yapacağı şeyler mi? Ve öldükten yıllar sonra bile sırf 1,5 dakikalığına ödünü patlatmak için bu dünyadan ayrılmayacağına gerçekten inanıyor musun?
Loki ağzına bir kraker daha atıp tedirgince çiğnedi.
Uzun sükût hanımının sırf birini korkutmak için bir oğlanın ruhunun yıllar boyu huzursuzca dünyada gezmesine izin vereceğine inanmayı reddediyorum dedi Jean. Böcek çoktan bu dünyadan ayrıldı Loki. Bir kabus gördün hepsi bu.
Umarım öyledir dedi Loki.
İlla dertleneceksen başka bir şey için dertlen dedi Jean. Ciddiyim. Büyücüler anlaşmanın kendi üzerlerine düşen kısmını yerine getirdiler. Şimdi işe yarama sırası bizde.
Ne nekahet ama dedi Loki.
Seni salamura yapılmış it boku gibi lüzumca yatakta yatarken değil de tekrar ayağa kalkıp somurturken görmek çok güzel. Sana ihtiyacım var kardeşim.
Hastalanma sırası sana geldiğinde gösterdiğim bu içten sevgiyi hatırlayacağım dedi Loki.
Seni içtenlikle ve sevgiyle bir uçurumdan atmadım ya, sen ona dua et.
Haklısın. Loki arkasına dönüp güvertenin fenerlerle aydınlanan uzak köşelerini gözden geçirdi. Biliyor musun, sanırım yavaş yavaş aklım başıma geliyor. Az önce bu gemiyi kimsenin idare etmediğini fark ettim. Jean etrafına bakındı. Görünürde hiç büyücü yoktu. Yine de geminin dümeni görünmez bir basıncın etkisi altındaymışçasına hareketsizdi.
Tanrılar aşkına dedi Jean, bunu kim yapıyor?
Ben dedi Sabır, ansızın yanlarında belirerek, elinde dumanı tüten bir fincan çay tutuyor, gölün pırlantalarla bezeli derinliklerine bakıyordu.
Ah diye çığlık attı Loki kendini geriye atarak,
sinirlerim zaten laçka, bunu ikide bir yapmak zorunda mısın?
Sabır halinden hoşnut bir tavırla çayını yudumladı.
Keyfin bilir dedi Loki, küçük asistanlarına ne oldu?
Ayin herkesi sarstı. Onları biraz dinlenmeleri için kameralarına gönderdim.
Sen sarsılmadın mı? Hem de iliklerime kadar cevabını verdi kadın.
Yine de bu gemiyi rüzgara karşı yüzdürüyorsun yalnız başına bizimle konuşurken.
Evet, buna rağmen ne zaman benimle konuşsan saygıyı rafa kaldıracağına bahse girerim.
Bayan, beni alırken zehir gibi olduğumu biliyordun dedi Loki.
Peki şimdi nasılsın?
Yorgun, hem de çok yorgun. Sanki biri eklemlerime kum doldurmuş gibi. Yine de artık eskisi gibi içimi kemiren bir şey yok. Kurt gibi açım ama bu artık şeytani bir açlık değil.
Peki ya aklın?
İdare eder dedi Loki. Hem zaten düşecek gibi olduğumda Jean beni tutar.
Kaptan kamerasını sizin için temizlettim. Gardıropta bir çift üniforma var. Kartayına varıp sizi terzilerin önüne atana dek işinizi görür.
Sabırsızlanıyoruz dedi Loki. Sabır sana birkaç soru sorarsak karaya oturma tehlikemiz var mı?
100 mil boyunca gemiyi oturtabileceğimiz bir kara yok. Ama önce dinlenmek istemediğinden emin misin?
Nasılsa yakında yığılıp kalırım. Öyle olacağını hissedebiliyorum. O yüzden elimden geldiği sürece bilinçli geçen tek bir anımı bile ziyan etmek istemiyorum. Karşılığını verdi Loki. Laşay'ın da bize verdiğin sözü hatırlıyor musun? Hani cevaplarla ilgili olanı.
Elbette dedi kadın.
koyduğum sınırlamayı unutmadığınız müddetçe.
Özel hayatına fazla girmemeye çalışırım.
Güzel, dedi Sabır. Öyleyse ben de tepem atarsa seni tutuşturmak için fazla çaba harcamamaya çalışırım.
Üçüncü kızım. Niye başkalarına hizmet ediyorsunuz diye sordu Loki. Niye kontratlar alıyorsunuz? Niye bağlı büyücüler?
Bir insan niye bir balıkçı teknesinde çalışır?
Sabır çayından yükselen buharı içine çekti. Niye üzümleri ezerek şarap yapar? Niye avanak asilzadeleri soyar?
Paraya o kadar çok mu ihtiyacınız var?
Bir araç olarak elbette, kullanımı basit ve etkisi evrensel.
Yani tek sebep bu mu?
Kendi hayatında sana bu kadar yetmiyor mu? Asıl kastettiğin, dedi Sabır, canımızın her istediğini zorla alabilecekken niye paraya önem verdiğimiz?
Evet.
Canımızın her istediğini zorla alabileceğimizi nereden çıkardın?
Sıhhatime yönelik ani ilgine rağmen siz bağlı büyücüler hala entrikacı, ruhsuz piç kurularısınız, dedi Loki. Ve vicdanlarınız yaşlı bir adamın hayaları gibi büzüşüp kalmış. Gel Terimpel'den başlayalım. Koca bir şehri haritadan sildiniz.
Yeterince motive olan birkaç yüz kişilik herhangi bir grup da Terimpel'i yok edebilirdi. Kâfi gelecek tek yöntem büyücülük değildi.
Senin için söylemesi kolay, dedi Loki. Peki diyelim ki teorik olarak ihtiyacınız olan tek şey birkaç el aleti ve biraz yaratıcılıktı. Ama siz kalkıp kahrolası gökten ateş yağdırdınız. Böyle bir güçle bile dünyaya hükmedemiyorsanız.
Bir domuzdan daha mı akıllısın Loki?
Arada sırada, dedi Loki. Tabii karşıt görüşler yok değil.
Peki bir inekten daha mı tehlikelisin? Bir tavuktan ya da bir koyun?
Gel cömertlik edip evet diyelim.
Öyleyse neden en yakındaki çiftliğe gidip kafana bir taç takmıyor ve kendini hayvanların imparatoru ilan etmiyorsun?
Çünkü...
Bu kadar saçma bir şey yapmak aklının ucundan bile geçmediği için mi?
Sanırım.
Yine de canın ne zaman isterse ve yeni kullarından kayda değer bir direnişle karşılaşmadan öyle bir şey yapma gücüne sahip olduğunu reddetmiyorsun, değil mi? Ama hala çekici bir fikir değil, öyle mi, dedi Sabır?
Yani sebebi sahiden bu mu, dedi Can? Dağlarda kuş boku yiyerek yaşayan herhangi bir eşkıya fırsatını bulsa hiç düşünmeden kendini imparator ilan eder. Ama böyle bir şeyi canı istediği anda yapabilecek olan sizler öyle bir akıl mantık timsalisiniz ki.
Çarşıdan istediğin kadar et satın alabilecekken ne diye kafanda bir taşla bir çiftlik avlusunda oturasın ki?
Yani hırstan tümüyle arındınız, öyle mi, dedi Can?
Biz iliklerimize kadar hırslıyızdır Can. Eğitimimiz mütevazılara nefes alacak kadar bile yer bırakmaz. Lakin büyü yeteneğine sahip olmayanlar için hırsın doruk noktasının taçlara ve cübbelere bürünmek olmasını çoğumuz bütünüyle gülünç karşılarız.
Çoğunuz mu, diye sordu Loki.
Çoğumuz, cevabını verdi Sabır. Yıllar geçtikçe içimizde bir hizipleşme olduğuna değinmiştim. Bu hizipleşmenin sizinle ilgili olduğunu duymak herhalde şaşırtıcı gelmeyecektir.
Sol elinin iki parmağıyla Loki ile Jan'ı işaret etti.
Yani büyü yeteneği olmayanlarla, sizinle ne yapacağımızla, kendi içimize mi kapanacağız yoksa dünyayı dize mi getireceğiz? İkincisini seçersek asalet bir berat ve soy meselesi olmaktan çıkar. Tamamen kişideki büyücülük becerisine bağlı hale gelir. Dünyadaki tüm zamanla, parayla yahut eğitimle bile asla sahip olamayacağınız bir gücün esiri olursunuz. Öyle bir imparatorlukta yaşamak ister miydiniz?
Tabii ki hayır, dedi Loki.
Benim de onu inşa etmek gibi bir arzum yok. Sanatımız bize kusursuz bir bağımsızlık sağlıyor. Servetimizse o özgürlüğe lüks katıyor. Çoğumuz bu gerçeğin farkındayız.
O sözcüğü kullanıp duruyorsun, dedi Loki. Çoğumuz.
Aramızda muhalifler var.
Türünüzü insan yerine koymayan büyücüler daima bir azınlık ola geldiler ve daha muhafazakar, daha pratik bir felsefe benimsemiş olan bizler tarafından hep sıkı kontrol altında tutuldular. Fakat sayıları da asla gülüp geçilecek kadar az olmadı. Daha evvelden bahsettiğim iki hizip işte bunlar.
Muhalifler genellikle genç, yetenekli ve agresif olma eğilimindeler. Kamurda yollarınız kesişmeden önce oğlum aralarında epey popülerdi.
Harika, dedi Locke. Demek Tal Verrar'dayken senin izninle ziyaretimize gelen o götoşların ikinci bir şans yakalamak için evlerinden çıkmalarına bile gerek kalmayacak. Aman ne güzel.
Onlara izin vererek öfkelerinden kurtulabilecekleri bir çıkış yolu temin ettim, dedi Sabır. Size el sürmelerini kesin kes yasaklasaydım, bana itaatsizlik edip sizi öldürürlerdi. O zaman da itaatsizliklerine verebileceğim tek cevap bir iç savaş olurdu. Cemiyetimi ayakta tutan barış daima böylesine hassas bir dengededir. Siz ikiniz hepimizin parmağına batan en son kıymıklarsınız, hepsi bu.
Kartayına vardığımızda itaatsiz dostların ne yapacaklar? Bize sarılıp bir bira ısmarlayacak ve başımızı mı sıvazlayacaklar, dedi Can.
Sizi rahatsız etmeyecekler, cevabını verdi Sabır. Artık 5 yıllık oyunun bir parçasısınız ve onun kuralları tarafından korunuyorsunuz. Size açık açık zarar verirlerse sert bir misillemeye hedef olurlar. Lakin seçtikleri casuslar sizi faka bastırırlarsa benim hizbimden büyük bir prestij çalarlar. İkinizin oyun tahtasındaki birer piyon olmanıza en az benim kadar onların da ihtiyacı var.
Ya kazanırsak, dedi Can, sonrasında ne yaparlar?
Kazanmayı başarırsanız benim ve dostlarımın gözüne girersiniz. Doğal olarak da bizden koruma bekleyebilirsiniz.
Yani sizin şu küçük loncanızın iyi kalpli, güzel ahlaklı tarafı hesabına çalışıyoruz, öyle mi, diye sordu Locke.
İyi kalpli mi? Saçmalama, dedi Sabır. Ama eğer emsalsiz konumumuzun ahlaki sorunlarını uzun uzadıya değerlendirmediğimizi sanıyorsan aptalın tekisin demektir. Burada sağ salim durabiliyor olman bile o değerlendirmenin bir kanıtıdır.
Yine de krallıkları devirmek ve insanları öldürmek için hizmetlerinizin kiralanmasına izin veriyorsunuz.
Evet, dedi Sabır. İnsanlar kısa süreli hafızalardan muzdariptir. Bize huşuyla bakmak için geçerli sebeplerinin olduğunu hatırlamaları gerek. İşte bu yüzden çok dikkatli incelemelerin ardından büyücülerin hala kara kontralar almalarına izin veriyoruz.
Dikkatli incelemeleri açıkla, dedi Locke.
Ölüm veya adam kaçırma içeren herhangi bir istek mercek altına alınır, dedi Sabır. Kara işlere akranlarımın çoğunluğu tarafından izin verilmelidir. Yetki verildikten sonra bile görevi kabul etmeye razı en az bir büyücünün olması gerekir.
Sabır sol avucunu çanak haline getirdi ve parmaklarının arkasında gümüşü bir ışık çaktı.
Ne meraklı adamlarmışsınız, dedi. Size neredeyse her sorunun cevabını, binlerce kişinin açığa çıkarmak için can verdiği sırları teklif ediyorum. Sizse kalkmış faturalarımızı nasıl ödediğimizi öğrenmek istiyorsunuz.
Seni sık boğaz etmeyi henüz bitirmedik, dedi Locke. Orada ne yapıyorsun?
Hatırlıyorum.
Gümüşü parıltı soldu ve yerinde kadının iki parmağına dayalı uzun ince bir düş çelik parçası belirdi.
Soru sorarken gayet cesursunuz. Dolambaçsız bir cevabı göze alabilecek kadar da cesur musunuz peki?
Teklifin nedir, diye sordu Locke dalgın bir edayla kraker atıştırmayı sürdürerek.
Anılarımda yürüyün, gözlerimden görün. Eğer bununla başa çıkabilecek kadar güçlüyseniz size konumuzla ilgili bir şey göstereceğim.
Locke lokmasını alelacele yuttu.
Bu da son ayın kadar eğlenceli olacak mı?
Büyü ürkeklere göre değildir. Teklifimi tekrarlamayacağım.
Ne yapmalıyım?
Öne eğil.
Locke denileni yaptı ve Sabır iğneyi andıran düş çelik parçasını onun yüzüne doğru tuttu. İğne iyice sivrildi, eğrildi ve havaya sıçrayıp dosdoğru Locke'nin sol gözüne döküldü. Genç adamın ağzından bir nida koptu ve düş çelik gözüne yayılarak onu dalgalı bir aynaya çevirirken elindeki krakerler yere saçıldı.
Hemen ardından sağ gözünde de gümüşü damlacıklar belirdi ve hızla kalınlaşıp yayıldılar.
''Ne oluyor lan?''
Jean bağlı büyücüyü tokatlayarak uzaklaştırmak ile kadının büyüye karışmaması yönündeki sert uyarısına uymak arasında kararsız kaldı.
Jean bekle diye fısıldadı Loki.
Gümüşü bir iplikle sabırın eline bağlanmış halde dona kalmıştı. Gözleri hala ışıl ışıldı. Girdiği trans yaklaşık 15 saniye sürdü. Ardından düş çelik geri çekildi.
Düşecek gibi olan Loki küpeşteye tutunup gözlerini hızla kırpıştırdı.
''Kutsal cehennemler adına'' dedi. ''O ne histi öyle?''
''Neler oldu?'' dedi Jean.
''Bana tam olarak bilmiyorum ama sanırım bunu sen de görmek istersin.''
Sabır gümüş iğneyi tuttuğu elini ileri uzatarak Jean'a doğru döndü. İri yarı adam öne eğildi ve daracık gümüşü nokta üstüne gelirken irkilme dürtüsüyle boğuştu.
Düş çelik açık gözünü soğuk bir nefes gibi okşadı ve Jean'ın etrafındaki dünya değişiverdi.
21. ayrımın sonu. Sayfa 194.